Ayrım 12, Kontur Gerilla 1, Teorisi, Ferit İlsever, sayfa 171. Kontur Gerilla'nın profesyonel sorgucuları. Tutuklu sanıkların sorgulanması da Kontur Gerilla belgelerinde ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Bunların sorgulanmalarının amatör kimseler tarafından yapılması gayet tehlikeli ve sonucu etkisizdir. Bu gibi şahısların sorgulamaları profesyonel kimseler ve halkın yardımını kazanmaya çalışan personelden ayrı bir teşkilat tarafından gayet dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Mevcut polis teşkilatına itimat edilmiyorsa sırf bu maksat için yeni bir polis teşkilatı yaratılmalıdır. Üstünkörü yapılmış olsun diye yapılan sorgulama yapılmasa daha iyi olur. Yetişmiş sorgucular gerillaları kolayca konuşturabilirler. Dipnot, Piyade Albay Cahit Vural, Gerillaya Giriş, Gerillaya Karşı Mücadelede Yardımcı Faaliyetler Bölümü. Sadece bu sözler dahi sorgulama işleminin profesyonel zorbalığa dayandığını göstermeye yeterlidir. Kontur gerillacılarla bu iş için bin bir soruşturmayla işe aldıkları polislere bile güvenemiyorlardı. Bu profesyonel kimselerin halkın yardımını kazanmaya çalışan personel dışından seçilmesinin sebebi de yaptıkları işin yasa dışı olmasından ileri geliyordu. Çünkü halka ve öncülerine işkence ederek halkın yardımının kazanılamayacağı açıktı. Bu yüzden yetişmiş sorgucular MİT ve polis içindeki en azılı halk düşmanlarından seçilmekteydi. Sorgulama teşkilatı şu unsurlardan meydana geliyordu. Teşkilat tim esasına dayanır ve kaide olarak askeri ve sivil polis ile tercüman, harbesili sorgulama personeli ve düşman istihbaratına karşı koyma ajanlarından oluşuyordu. Dipnot ST31-15 sayfa 22. Halkımız Amerikan talimnamelerinden aynen tercüme edilerek hazırlanan kontur gerilla belgelerinde yazılı olan konulara hiç de yabancı değildi. 12 Mart döneminde İstanbul Kontur Gerillası'nın başı olan Faik Türün bu sorgu timleriyle ve yetişmiş sorgucularla ilgili olarak şunları söylüyordu. İşkence iddialarına konu olan Erenköy Ziverbey Köşkü'nde yapılan bir sorgulamaya bir kez yarım saat kadar katıldım. Burada MİT'ten gelen müşavirlerin görev aldığını gördüm. Bunları esas bilgi unsurları EBU diyebiliriz. Sivil sorgu sırasında EBU'lar görev alıyordu. MİT bilindiği gibi yarı askeri bir örgüttür. Bu örgüt içinde büyük sayıda sivil giyinmiş asker görev yapmaktadır. Burada gözaltına alınanların gözlerinin bağlanması, bu güvenlik elemanlarının tanınmaması için tedbir özelliği gösteriyor. Dipnot Hürriyet Gazetesi 27 Ocak 1978. Çeşitli eylemlerin faili olarak yakalananların çoğu komünist militanı durumuna gelmiş kimselerdi. Bunları komünizm hakkında genel bir bilgiye sahip olan kimselerin sorguya çekmesi mümkün değil. Bu bir ihtisas mevzudur. Bu konuda sorguya çekilenlerin dilinden ancak ihtisas sahibi olmuş kimseler anlayabilir. Bu sebeple hazırlık soruşturması sırasında MİT'in bölgedeki elemanlarından da istifade edilmiştir. Dipnot Tercüman Gazetesi 1 Şubat 1978. 12 Mart'ta sorgu timleri Ankara Kontur Gerillası'nda kuruldu. Bu isimlerin içinde de Faik Türü'nün EBU dediği MİT görevleri yer alıyordu. İşte örneği. Ankara Merkez Komutanlığı'nın 24-4-1972 gün ve İstihbarat 3598-36-72-661-2927 sayılı yazısında sanık Alaaddin Sevimli'nin 24 Nisan 1972 günü sorgusu yapılmak üzere MİT Ankara Bölge Başkanlığı'na teslim edilmiş olduğu, sorgusu yapıldığında bilahare gönderileceği belirtiliyor. Bu belgenin altında tüm General Tevfik Türüngün imzası vardır. Dipnot, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi davası savunma, Aydınlık Yayınları sayfa 37. Tevfik Türüngün yukarıdaki sözlerine benzer bir ifade Orgeneral Semih Sancar imzalı bir belgede de yer alıyor. Daha sonra Genelkurmay Başkanı olan zamanın 2. Ordu ve Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Semih Sancar, 26 Nisan 1972 tarihi ve ADL.MÜŞ.1972/682/7/15446 sayılı yazısında şöyle diyordu. Nuri Çolakoğlu sorgulama ekibine teslim edilmiştir. İstanbul ve Ankara Kontur Gerillası'ndaki sorgulama timleri içinde yer alanlar MİT ve Özel Harp Dairesi'nden gelmişlerdi. Bunlar yetiştirilmiş profesyonel sorguculardı. Türünün de belirttiği gibi birçoğu sivil giyinmiş askerdi. Yani kontrgerilla talimnamelerinde yazılanlar aynen uygulanıyordu. Tek fark bu işkence timleri içinde tercüman yer almıyordu. Bu timlerde görev alanlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi ikinci cildimizde bulacaksınız. Öncüleri gözaltına alan ve işkenceden geçiren bu yeni teşkilat, kontrgerillanın rehberinde de belirtildiği gibi mevcut polis teşkilatına itimat edilmediği için kurulmuştu. 12 Mart'ın başlarında sorgular emniyet müdürlüklerinde yapılıyordu. Bazı tutukluların Maltepe Askeri Tutuk Evi'nden kaçmalarından sonra kontrgerilla emniyet müdürlüklerine, cezaevlerine ve sorgulamalara bizzat el koydu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yönetimi tamamen kontrgerillanın eline geçti. Ziver Bey Köşkü faaliyete başladı. Bazı polis yetkilileri dahi kendilerinin ikinci plana atıldığı gerekçesiyle bu durumdan şikayet ediyorlardı. Kontrgerillanın yönetime fiilen el koymasından sonra polis teşkilatıyla kontrgerilla arasındaki çelişmeler şiddetlendi. Kontrgerillanın bu operasyonunu Faik Türün şöyle anlatıyordu. Sıkı yönetim başlangıcında yakalanan eylemcilerin Sirkeci'deki Emniyet Müdürlüğü'nün üst katında 1. Şubede sorguları yapıldı. Maltepe Askeri Tutuk Evi'nden kaçma olayını takiben yapılan ilk idari tahkikatta bazı asker kişilerin isimleri geçti, olaya adları karıştı ve o arada toplumda isim yapmış bazı kişiler de çeşitli tertiplerin içinde görüldü. MİT'in İstanbul bölgesi kendilerinin Erenköy'de bir yeri olduğunu söylediler. Ben de memnuniyetle Allah razı olsun dedim. Buradan gittim, gördüm, tetkik ettim. Bir soruşturma timini orada görevlendirdik. Dipnot, Tercüman Gazetesi 1 Şubat 1978. Bu sözler Ziver Bey Köşkü'nün 12 Mart'tan önce de var olduğunu göstermekteydi. Demek ki MİT'in İstanbul bölgesi bu köşkü her an kullanmaya hazır bir şekilde elinin altında tutuyordu. Sahra Talimnamesi ST-3115 daha 1965 yılında böyle tesislerin kurulmasını istiyordu. Sivillerin muhafazası ve şüpheli şahısların sorgularının yapılması için tesisler kurulur ve devam ettirilir. İhtiyaçlar göçmen, mülteci ve harp esirlerine ait olanların aynıdır. Dipnot ST-3115 sayfa 22. İşte bunlardan biri olan Ziver Bey Köşkü de göçmenleri ve mültecileri sorgulamak için 12 Mart'tan önce kurulmuştu. İhtiyaç olan falako sopası, elektrik cihazı, zincir gibi işkence aletleri de yine bu zamanda sağlanmıştı. Albay Cahit Vural şunları söylüyordu. Gerilla ile mücadele eden çeşitli resmi kuruluşlar cömertçe bilgi alışverişinde bulunmalı ve bir kuruluş koordinatör olmalıdır. Dipnot Piyade Albay Cahit Vural aynı yerde. SİHA ajanı Galula ise şöyle diyordu. Her şey mahalli kumandanın direktifleri altında yürütülmeli ve temizlik harekatı sırasında kendisi polisle devamlı surette irtibatı temin etmelidir. Dipnot Galula aynı kitap sayfa 104. Faik Türün ise şu açıklamalarda bulunuyordu. Memduh Ünlü Türk koordinatördür, denetleme kurulu başkanıdır. O bana sorgulama timlerinin faaliyeti hakkında zaman zaman bilgi verdi. Erenköy Ziver Bey Köşkü'nde yapılan bir sorgulamaya bir kez yarım saat kadar katıldım. Dipnot Hürriyet Gazetesi 27 Ocak 1978. Her şey kontrgerilla kitaplarında yazılı olanların aynen uygulandığını gösteriyor. 12 Mart'ta İstanbul'da yaşayan işkencelerin esas sorumluları kontrgerilla karargahının bu 1 ve 2 numaralı isimleriydi. Faik Türün ve Memduh Ünlütürk. NATO'nun esir sorgulaması ile ilgili metinleriydi. Bunlardan birini kitabımıza ek olarak koyuyoruz. Bu timlerin nasıl sorgu yaptıklarını ise Aydınlık Gazetesi'ne yer alan bir MİT mensubunun sözleriyle açıklıyoruz. MİT mensubunun açıklamaları kitabımızın sonunda yer alan Özel Harp Dairesi'nin sorgulama yöntemleri broşürünün hemen hemen aynıdır. Sorgulama timi sorguya çekeceği insanların özelliklerini iyi bilmeli. Bunun için sorgudan önce bir ön araştırma yapılmalı ve elde edilen bilgiler değerlendirilmeli. Sorgulama tipi sorguya çekeceği insanların özelliklerini iyi bilmeli. Bunun için sorgudan önce bir ön araştırma yapılmalı ve elde edilen bilgiler değerlendirilmeli. Grup halinde tutuklanmalarda sorgu için yapılacak ilk seçim önemlidir. Sorguya önce moral durumu bozuk veya ürkmüş bir şahıstan başlanır. Bütün sorgulamaların sonucunu tayin eden etken, sanıkların haleti ruhiyesi moral durumudur. Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, öncelikle yapılması gereken sanığı moralman sarsmaktır. Dipnot Aydınlık Gazetesi 20 Temmuz 1978. MİT yetkilisi ürkmüş veya morali bozulmuş sanıkların çok az direneceklerini söyledikten sonra bunlardan alınan bilgilerin çetin tutukluları konuşturmak için çok yararlı olacağını belirtiyordu. Yetkili şöyle devam ediyordu. Böylelerine direkt metot adı verilen metot uygulanır. Yani sorgulamadan ne elde edilmek isteniyorsa bu sanığa açıkça söylenir. Şüphesiz ki bazı şaşırtma ve yanıltma taktikleri bu tür sorgulamada da kullanılır. Gerekirse şiddet de uygulanır. Ancak morali bozuk bir sanığın sorgulamasında bunlara pek ihtiyaç olmaz. Sanığın ilk bilgileri vermeye başlaması konuşturma noktası olarak adlandırılır. Bunu tespit safhası takip eder. Yani istenen bilgilerin isim, yer ve zaman olarak tespit edilmesi. Dipnot aynı yerde. MİT yetkilisi Aydınlık Gazetesi'ndeki açıklamasında diğer sorgulama yöntemleri hakkında da bilgi veriyordu. Kararlı ve ciddi bir sanık için bazen monotonluk, bazen de sessizlik yönteminin uygulandığını belirtiyordu. Hayal kırıklığına uğramış bir sanığı konuşturmanın en kolay yolunun ise direnmenin boşuna olduğuna inandırmak olduğunu söylüyordu. Yetkili küstah bir sanık için kayıt ve dosya tekniğinin arkadaşlarına ve örgütüne karşı şüphe duyan bir şahıs içinse korkutma ve kurtarma yönteminin uygulandığını sözlerine ekliyordu. MİT yetkilisi bütün sorgulama yöntemlerinde şiddet uygulanır, önemli olan bunun yerini ve dozunu iyi ayarlamaktır dedikten sonra şöyle devam ediyordu. Korkutma ve kurtarma yöntemi genellikle örgütüne güvensizlik duyan sanıklara karşı kullanılmakla beraber diğerlerine de uygulanır. Bu yöntemde sorgulama tipinde bulunan bir görevli şiddet uygular ve sanığı korkutur. Başka bir görevli ise kurtarıcı rolü oynar. Şiddet uygulayan sorgucuya müdahale ederek baskıyı durdurur. Burada amaç sanığı baskından kurtaran şahıs pozunda onunla diyalog kurmaktır. Sanık da kendisini kurtaran bu şahsa bildiklerini söylemezse tekrar baskı göreceği fikri uyandırırlar. Sanık, bu kurtarıcıya karşı konuşmazsa diğer sorgucuya teslim edilmekle tehdit edilir. Dipnot aynı yerde. MİT mensubu diğer yöntemler hakkında da şu açıklamalarda bulunuyordu. Kayıt ve dosya tekniğinde sanıkla ilgili dosya ve bu dosyadaki MİT ve polis raporları önüne dökülür. Sanık bu şekilde moralman yıkılmaya çalışılır. Monotonluk yönetiminde ise sanığa tekrar tekrar aynı veya benzer sorular sorularak sanıkta bıkkınlık yaratılmaya çalışılır. Çok soru sormanın şu yararı vardır. Sanık yalan söylüyorsa arka arkaya sorulan sorular karşısında bu yalanı unutur ve doğruyu söyler. Ayrıca bütün sorgularda sanığı bağlı bulunduğu gruptan ayıran bir taktik izlenir. Sanık onurlandırılırken grubu ve özellikle grubun yöneticileri kötülenir. Sanık da böyle bir kötü insanların arasında senin gibi bir iyinin ne işi var havası yaratılır. Bu da onun gruptan kopmasına ve sorgulama timiyle işbirliği yapmasına hizmet eder. Bu yöntemlerle çeşitli sanıklardan alınan bilgiler zaman zaman yapılan tim toplantılarında değerlendirilir ve sorgulamaların bundan sonraki stratejisi saptanır. Dipnot aynı yerde. Bütün sorgulama yöntemlerinde uygulanan şiddet işkencedir. İşkence yöntemlerinin bazıları ise şunlardır. 1972 yılı içinde çeşitli şehirlerde MİT mensuplarınca yakalanarak emniyet müdürlüklerinde ve götürüldüğümüz işkence yuvalarında gözaltına alındık. Küfür, tehdit ve dayakla götürüldüğümüz bu yerlerde manyetolu telefon, telering cihazı gibi aletlerden veya şehir cereyanından vücudun çeşitli yerlerine verilen elektrik şoku, falaka, copla dövme, kadınların cinsel organlarından erkeklere makattan cop veya elektrikli cop sokma, tutukluyu asarak coplama tırnaklarını yakma, kum torbasıyla dövme, vücudun çeşitli yerlerinde sigara söndürme gibi işkencelere maruz kaldık. Dipnot, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi davası savunma sayfa 20. Bu yöntemlere ilaveten narko öğrenim sistemi adlı bir yöntemin de kullanıldığını Talat Turan'dan öğreniyorduk. Bizim polis okulu ders kitaplarına bakalım. Bir tanesi 1963 yılında Ertuğrul Korhan adında biri tarafından yazılmış. Bu kitaplar narko öğrenim sistemleriyle sorgulama yöntemlerini içeriyor ki bizim kanunlarımızda böyle bir şey yok. Narko öğrenim sistemiyle sorgulamaya ilişkin olarak memleketin yüksek menfaatleri gerektiriyorsa bu tip ilaçlar kullanılabilir diyorlar. Bu ilaçların adları da verilmiş. Belli başlısı psikopilamin denilen bir ilaç. Esir saydıkları karşı tarafı bertaraf etmek için her şeyi mübah sayıyorlar. Siyanın son geliştirdiği baskilin diye bir ilaç. Bu ilacın kurbanları üzerinde ömür boyu süren etkileri var. Dipnot, Aydınlık Gazetesi, 22 Temmuz 1978. 12 Mart döneminde gözaltına alınan sanıkların büyük kısmı yukarıda saydığımız sorgulama ve işkence yöntemlerini tanıdılar. Sanıklara özel harp dairesindeki kitaplarda yazdığı gibi değişik sorgulama yöntemleri uygulandı. Ama hepsinin ortak özelliği şiddet uygulamasıydı. Bu sorgu yöntemlerinin nasıl uygulandığını göstermesi bakımından bu dönemde bazı sanıkların mahkemelere verdikleri dilekçelerini özetle yayınlıyoruz. Arkadaşların her bir şeyi söyledi, kabul et. Necla Ülkü'nün dilekçesi. Sabahleyin hücremden alındım. Sert sesli anladığım kadarıyla benim boyumda biri ayağa kalk dedi. Kalkınca üst üste 15-20 tokat attı. Şimdi otur dedi. Bu arada odanın çeşitli yerlerinden şu sözler edildi. Biz sana neyi anlatacağını öğretiriz. Zaten burada olduğundan ailenin de haberi yok. Leşini bile bulamazlar. Arada bir elektriği kesip arkadaşların her şeyi söyledi. Kabul et diyorlardı. Not: direnmenin boşuna olduğuna inandırma metodu. Mücadele ettik, biz kazandık. Konuş. Fatma Gül Berktay'ın dilekçesi. Beni sorgulamaya gelen ve kendisine binbaşı olarak hitap edilen orta boylu, mavi gözlü, bıyıklı şahsın ilk sözü olağanüstü şartlar içinde olduğumuzu biliyorsun. Mücadele ettik, biz kazandık. Burada kanunların her türlü himayesinden uzaksın oldu. Not: direnmenin boşuna olduğuna inandırma metodu. Değişik işkence metotları. Arslan Kılıç'ın dilekçesi. Bu MİT subayı sizinle iki düşman kuvvetiz. Siz şehir gerillası, senin şu anda bulunduğun yerde size karşı 12 Mart'tan sonra yüksek komuta heyetinin özel emriyle kurulmuş ve direkt ona bağlı kontr gerilla üssüdür. Şu anda elimizde esirsin ve üstelik bu esaret hiçbir uluslararası esir anlaşmasına da dahil değildir diyerek yaptığı konuşmasının sonunda götürülmem ve konuşuncaya kadar değişik işkence metotlarını denemelerini emretti. Not: direnmenin boşuna olduğuna inandırma metodu ve değişik işkence metotları. İstediklerini kabul etmezsem beni kontur gerillaya vereceklerini söylediler. Asuman Aray'ın dilekçesi. Gözlerim bağlı olduğundan kimliklerini bilmediğim şahıslar sorular soruyor ve sürekli beni yumruklayıp dövüyorlardı. Burada bana eğer istedikleri şeyi kabul etmezsem beni gerilla örgütüne teslim edecekmiş gibi yaptılar. Not: korkutma ve kurtarma metodu. 29 gün kimseyle görüştürülmeksizin hücrede tutuldum. Muhittin Bilge'nin dilekçesi. Bilmediğim bir nedenle görevli bulunduğum hava radar mevzi komutanlığından 25 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'a getirildim. Harbiye Merkez Komutanlığı nezarethanesinde 29 gün hiç kimseyle görüştürülmeksizin bir hücrede tutuldum. 24 Mart 1972 sabahı adım, sorgum esnasında öğrendiğim kontur gerilla örgütünde maddi ve manevi baskı altında sorgum yapıldı. Not: sessizlik metodu. 14 gün sonra sorguya çıkartıldım. Yücel Top'un dilekçesi. 14 gün daracık bir hücrede uzun zaman kullanılmaktan tam tersi bir renge dönüşmüş, eskiden beyaz olan bir yatakta bekledim. 14 günün bitiminde merkez komutanlığına gelmiş, MİT sorgu ekibi tarafından sorgulanmak üzere ilk defa hücreden çıkartıldım. 14 gün ellerim ayaklarım zincirli bir yatakta bekledim. Her gün gecenin umulmayan saatlerinde paldır küldür odaya girip beni tehdit ediyorlardı. Not sessizlik metodu. Hiç soru sormadan boyuna küfür ediyorlardı. Siper güvencin dilekçesi. Bu ara dikkat ettiğim şey hiçbir soru sormamaları. Boyuna küfür etmeleriydi. Birkaç saat sonra elektriği vücudundan başıma kaydırdılar. Not, bazı sorgulamalarda konuşma noktası çok önemlidir. Sorgu tipinin bu noktayı atlayarak doğru doğruya tespit çalışmasına gitmesi hatalıdır. Sanığın soruşturmanın bütünü açısından önemsiz de olsa bir konuda bilgi vermesi ileride vereceği daha önemli bilgiler için ilk adımdır. Oysa bu nokta atlanarak yapılan sorgulamada sanık öğrenmek istenen şeyler hakkında belki de hiçbir bilgi vermeyecektir. Dipnot, bir MIT yetkilisinin açıklaması, Aydınlık Gazetesi 20 Temmuz 1974. İğne yaparak konuşturacaklarını söylediler. Çiğdem Kömürcüoğlu'nun dilekçesi. Sıkı yönetimden geldiği söylenen bir albayın karşısına götürüldüm. Üniformalıydı. Konuşmazsam öldürüp denize atacaklarını, 6 milyonu göz kırpmadan feda edeceklerini söyledi. Birkaç gün sonra sürekli olarak bir iğne yapacakları ve zaman zaman bülbül gibi konuşacağım tehditleri altında tutuldum. Bu arada serbest bırakmak teklifleri ve ölüm tehditleri arasında sürekli olarak türlü manevi baskı yapıldı. Not, narko, öğrenim sistemi denen işkence yöntemiyle tehdit. Kontrgerillanın emrindeki olağanüstü mahkemeler. Sorgulamayı tutuklamalar ve yargılama safhası izler. Tevkif edilmiş olan Asi'nin siyasi teşkilatı mensupları, mevcut hükümetin aleyhinde çalıştıkları için elde bulunan kanunlar çerçevesinde cezalandırılmalıdırlar. İhtilal harplerinde hemen hemen her şey anormal cereyan eder. Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan taraf, harbi bir an evvel bitirmek isterse, normal zamanlarda tatbik edilebilecek olan bazı kanuni telakkileri nazarı itibare almamalıdır. Dipnot Galula, aynı kitap, sayfa 106. Kontrgerilla şefi sanıkların hükümet aleyhinde çalıştıkları için cezalandırılmasını istiyor. Yani sorgu merkezlerinden alınıp cezaevlerine tıkılan sanıklar için hüküm peşinen verilmiştir. Sanıkları izleyen, haklarında dosyalar tutan ve sorguya çeken makamla onları yargılayıp cezalandıran makam aynı yere bağlıdır. Bu dönemde normal zamanlarda uygulanan kanuni telakkiler göz önüne alınmaz. Her şey olağanüstüdür. Mahkemeler de olağanüstü mahkemelerdir. Mahkemelerin bağımsızlığı, tarafsızlığı bir yana bırakılmıştır. Bu mahkemelere peşin hükümle alınan mahkumiyet kararlarını onaylama görevi verilmiştir. Yargılama bir süs ve formaliteden ibarettir. Böyle olmasa mahkemelerin sanıkların bir suç işleyip işlemediklerini titizlikle soruşturması ve nesnel karar vermesi gerekirdi. Türkiye 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde böyle mahkemelere çok tanık oldu. Sanıklar genellikle mahkemeye çıkartılmadan önce haklarındaki hüküm kontrgerilla merkezlerinde verilmişti. Sıkı yönetim komutanlıkları da sanıklar gözaltına alınırken yayınladıkları bildirilerle onları mahkum ilan ediyordu. Hatta bu bildirilerde falan örgüt, Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesini ihlal etmiştir gibi ifadeler de yer alıyordu. Yani sanıkların hangi maddeden cezalandırılacakları dahi ilan ediliyordu. Bütün bunlar normal zamanlarda uygulanan kanunların göz önüne alınmamasının sonucuydu. İşkence yaparken de, hapishaneler zulüm yuvası haline getirilirken de, yargılama adı altında merasimler düzenlenirken de kanunlar göz önüne alınmıyordu. Kontrgerilla için en kötü şey sanıkların mahkeme sürecini kendi davalarına aleniyet kazandırmak için kullanmalarıydı. Bunu önlemek için suçlamalar mümkünse doğrudan doğruya mukavemet hareketine bağlanmış suçlardan ileri gelmemelidir. Aksi halde bir kahramanlık mahiyeti kazanır ve gayri nizami faaliyetlerin artması için bir bahane teşkil eder. Dipnot ST 3115 sayfa 28. Bu suçlar en iyisi şahıslara karşı işlenmiş katil neviinden suçlar olmalı. Dipnot aynı yerde. Böylece milli kurtuluşçular canlı gibi gösterilir, bağımsızlık ve demokrasi davası örtbas edilmeye çalışılır. Böyle katil neviinden suçlamalarda mahkemeler basına, radyo, televizyona ve geniş kitlelere açıktır. Fakat devrimcilerin yargılanmasını halktan gizlemek için elden gelen her şey yapılır. İşte bunun örneği. Daha sıkı yönetimin ilk günlerinde yayınlanan bildirilerde duruşmaları izlemede sanık yakınlarına öncelik tanınacağı açıklandı. Görünüşte sanık yakınlarına yardımcı olma izlenimini veren bu açıklamanın aslında sanık yakınları dışındaki herkese duruşmaları yasaklamak amacını güttüğü ortaya çıktı. Duruşmaları izlemek üzere başvuranlara başlarının belaya girebileceği hissettirildi. Duruşmaları izleyenlerin fişlendiği söylentisi çıkarıldı. Davayı izlemek isteyen yakınlarımız yokuşa sürüldü. Şehir içinde sıkı yönetime mahsus duruşma salonları olduğu halde TİİKP davası için 28. tümen içinde özel bir salon hazırlanmıştır. Diğer bütün engeller olmasa bile şehir dışında askeri bir bölge içinde bir baraka kurup isteyen gelsin demek aleniyeti çiğnemek için yeterlidir. Ayrıca salonda en az 100 kişilik bir dinleyici topluluğunu alabilecek kadar yer varken en fazla 10 kişi alınmakta ve sanık yakınları dışında hiç kimse duruşmaları izleyememektedir. Sadece 3-5 yakınımızın duruşmalara alınması yapılan kanunsuzluğu gizleyebilmek içindir. Mahkeme haberleri savcılar tarafından hazırlandı ve basına Anadolu Ajansı aracılığıyla verildi. Kendi kaynaklarından aldıkları haberleri yayınlamak isteyen gazeteler açıkça tehdit edildi. Birçok gazeteci sıkı yönetim komutanlıkları tarafından duruşmalara sokulmadı. Öte yandan Anadolu Ajansı uzun süre bu dava hakkında 12 Mart rejiminin işine gelecek bir haber bulup veremedi. Bir yıldan fazla bir zaman boyunca 2-3 ayda bir TİİKP davasına devam edildi cinsinden iki satırlık haberler yayınlayan Anadolu Ajansı, MIT'in hizmetine giren bir iki hainin TİİKP'ye ve Marksizme küfreden dilekçelerine dört elle sarıldı. Ajansın etraflı olarak verdiği bu dilekçeleri gerici gazeteler büyük manşetlerle yayınladılar. Dipnot, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi davası, savunma, sayfa 84-85. 12. ayrımın sonu, sayfa 185.